Türkiye'nin 24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir ben geliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor.
Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi'nin çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye verdi.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da RSFM'de.
Eksen'den herkese merhabalar. 13 Haziran 2019 Perşembe günündeyiz. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. Yine gündeme damgasını vuran olay... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı açıklama eşliğinde S-400'lerle ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Amerikalı mevkidaşıyla görüşmesi, S-400 füze sistemlerinin Rusya Federasyonu'ndan alınacak olması Türk-Amerikan ilişkilerinde derin bir kriz yaratmış gözüküyor. Ankara bir hafta çok fazla ses çıkartmadı üst düzeyde ama dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genel partisinin genel merkezindeki grup toplantısındaki konuşması dikkatleri yine kendi üzerinde topladı. Türkiye'nin S-400'leri aldığını belirterek biz bu işi bitirdik dedi. Alacaktır demiyorum, almıştır dedi. Ve tartışmalara sanki nokta koyar gibi oldu Cumhurbaşkanı. Bu konu tartışılıyor elbette. Trump ve Putin G20 zirvesinde görüşecekler mi, görüşmeyecekler mi? Amerika-Rusya ilişkilerinde de büyük sıkıntılar elbette devam ediyor. Yine sadece Türkiye değil tabii, ikili Amerika ile Rusya arasındaki ilişkiler çok daha fazla sorun başlığı barındırıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan acaba Trump'la görüşecek mi? Bütün aslında pek çok başlık belki Osaka'da 28-29 Haziran'da yapılacak G20 zirvesine atılmış durumda. İran liderliği de Japonya'yı, yani G20 zirvesinin ev sahibi olan Japonya'nın başbakanı Abe'yi ağırlıyor ve bu ağırlama esnasında da Körfez bölgesinde Japonlara ait olduğu söylenen teknelere yönelik bir saldırı haberi geldi. Çok dikkat çekici, çünkü İran'ın nükleer anlaşmasının anlaşmasından Amerikan yönetiminin tek taraflı çekilmesinin ardından acaba Körfez'de yeniden savaş bulutları mı toplanıyor? Nükleer anlaşma çöpe atıldı. Amerikalılar caydırıcılık unsuru olarak askeri yığına yoğunlaştırdılar. Bir başka savaş mı buradan patlak verecek diye herkesin merak ettiği bir dönemde böyle bir ziyaret gerçekleşirken böyle bir saldırı olması dikkat çekici. Başka başlıklar da var. Orta Doğu'dan, Avrupa'dan size aktarmaya çalışacağım. Bugün başka bir yere başımızı çevireceğiz. Hep aynı konuları konuşuyoruz. Aynı konular üzerinde dönüyoruz. Moldova'ya bakacağız. Bu hafta bir takım haberler de gelmişti. Bir türlü size aktarmaya fırsat bulamadım. Moldova aslında Türkiye'de çok iyi tanınıyor. Türkiye'den çok giden var. Burada yaşayanlar var. Moldova'da, Doğu Avrupa'nın bu küçük ülkesinde bir siyasi kriz yaşanıyor. Seçimler yapılmıştı 3 ay önce. Koalisyon hükümeti nihayet kuruldu denildi. Ama Anayasa Mahkemesi devlet başkanını, koalisyon kuruldu, yemin etti başbakan vesaire, başbakanı atayan devlet başkanını görevden aldı Anayasa Mahkemesi. Muhalefetteki liberal Avrupa Birliği ve NATO yanlısı partinin başvurusuyla oldu bu gelişmeler. Nasıl oluyor da seçilmiş bir başkan Anayasa Mahkemesi kararıyla bu şekilde görevden alınabiliyor? Dikkat çekici bir gelişme. Bu küçük ülkede neler olup bittiğini anlamaya çalışacağız bugün. Doğu Avrupa'da başka şeyler de var elbette. Donald Trump'ın örneğin Polonya liderini ağırlaması, Polonya'nın son dönemde Amerika açısından Rusya'ya yönelik, Rusya Federasyonu'na yönelik kıskaçta öne çıkan bir ülke olduğunu anımsatmak lazım herhalde. Son dönemde oradaki tatbikatlar, askeri üslerin genişletilmesi söz konusuydu. Polonya bir de Türkiye'nin eğer çıkartılırsa S-400'ler yüzünden Türkiye'nin alacağı F-35 uçak, savaş uçaklarında talip olan bir ülke. Doğu Avrupa'da böyle küçük ülkelerdeki siyasi krizlerden tutun da büyük resme kadar bugün bakmaya çalışacağız. ODTÜ'den doçent Özgehan Şenyuva konuğumuz olacak programın ikinci yarısında. Kendisi Moldova'yı da çok yakından takip eden bir akademisyen. Bütün bunları konuşmaya çalışacağız birlikte. Başlamadan önce frekanslarımızı tekrar ederim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik Türkiye uygulaması üzerinden yine bizi dinleyebilirsiniz. Söyleşi bölümümüz Sputnik'in YouTube kanalından canlı yayınlanıyor. Akşam da 11 ile 12 arasında tekrarımız var. Başlayalım Eksene. Evet, Hulusi Akar 6 Haziran'da Amerikan mevkidaşı Patrick Shanahan'dan bir mektup almıştı. S-400'lerle ilgili son derece tehditkar bir üslupla bunların alımının devam etmesi halinde Türkiye'nin Amerika'nın askeri yaptırımlarına uğrayacağını belirten bir mektuptu bu. Ve büyük rahatsızlık uyandırmıştı Türkiye kamuoyunda. Hulusi Akar'ın uzunca bir süre sessizlikten sonra açıklaması oldu. Bu hafta içerisinde mektubun müttefiklik ruhuna uygun olmadığını söyledi. Gerekli açık çalışma yapılıyor, cevap hazırlıyoruz dedi kendisi. Ama cevaba hacet kalmadan dün akşam partisinin genel merkezindeki grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması vardı. Dikkat çekici laflar etti Erdoğan. Ne dedi? Öncelikle Amerika'ya yönelik sert söylemler kullandığını söylesek yanlış olmaz herhalde. YPG ve PYD PKK'nın uzantıları değil mi? Bunlara en büyük desteği veren kim? Bizim stratejik ortağımız dedi. Amerika'yı açıkça ima ederek. On binlerce tırlarla buraya silah mühimmat her şeyi gönderdiler mi? Gönderdiler. Daha niye anlatayım, neyi anlatayım dedi. Şu anda bunların Türkiye'deki tek hedefleri neydi biliyor musunuz? Acaba AK Parti'yi biz iktidardan nasıl indirebiliriz? Dertleri bu dedi. Alenen kendisini devirme hamlesi ile suçladı. S-400'lerle ilgili ise Cumhurbaşkanı Türkiye S-400 savunma sistemlerini alacaktır demiyorum. Almıştır. Biz bu işi bitirdik dedi. Uygun fiyatla olmanın yanında ortak üretime de geçebilme sözü alarak sözleşmemizi imzaladık. İnşallah kısa zamanda da geliyor dedi. F-35 projesiyle ilgili konuşmayı da ihmal etmedi. Sadece müşterisi değil Türkiye aynı zamanda üretim ortağıdır dedi. Sayın Trump'la ay sonu Japonya'da bir arada olacağız. Orada zaten kendileriyle ayrıca görüşmemiz var. Orada da bu konuları inşallah karşılıklı olarak görüşeceğiz. Suriye'de sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu Cerablus Afrin hattında Kuzey Irak sahasında nasıl kırdıysak Fırat'ın doğusunda da aynı şekilde paramparça edeceğiz ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı. Doğu Akdeniz'le ilgili de Türkiye'nin kararlı bir duruş sergileyeceğini enerji hikayesi Kıbrıslı Türklerin ve Türkiye'nin hakları konusunda onları da belirtti. İç politikayla da ilgili tabii pek çok mesajı oldu ama ben size dış politika çerçevesinde aktarıyorum. Şimdi bu açıklamasından sonra Türkiye'nin S-400'lerle ilgili Amerika'da bu arada geri adım atmıyor. Türkiye'nin de geri adım atmadığını anlıyoruz bu açıklamadan. Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bugün Amerikalı mevkidaşı Şanahan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği haberi düştü. Tıpkı daha önce ilk yaptığı açıklamada olduğu gibi Akar mektuptaki müttefiklik ruhuna uygun olmayan üsluptan duyduğu rahatsızlığı ifade etmiş. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre iki bakan Brüksel'de yapılacak NATO Savunma Bakanları toplantısında diyaloğun sürdürülmesi çerçevesinde bir araya gelmekte mutabık kalmışlar. Sıkıntılı hakikaten bu başlık böyle kibar bir dille ifade edilmiş. Asıl siyasi çıkışta bir Cumhurbaşkanı'nın demin size aktardığım açıklamasından geldi. Şimdi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da hiç kimse Türkiye'ye ultimatom veremez, S-400 savunma sistemi Türkiye'ye gelecektir diye bir açıklaması olduğunu anımsatalım. Bugün yaptığı mektubun üslubunu kabul etmediğini Türkiye'nin de belirttiği, Türkiye'nin aldığı karardan vazgeçmeyeceğini belirttiği. Çavuşoğlu yine Fransa Dışişleri Bakanı'nın Türkiye ziyareti vesilesiyle Fransa'nın YPG ile Suriye'nin kuzeyindeki işbirliğini eleştirdi ve bundan duydukları rahatsızlığı ortak basın toplantısında birebir ifade etti. Onu da belirtelim. Amerika'dan dışişlerinden terörle mücadele koordinatörü Nathan Sales bu hafta içinde Ankara'ya geliyormuş. Türk yetkililerle PKK, El-Kaide ve IŞİD'le mücadele konularını ele alacakmış diye de bir bilgi notu ileteyim. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 çıkışının ardından iki başlıkları hem S-400 hem Suriye bağlamında notlar var. Onları size aktarmak istiyorum. Rusya'nın Büyükelçisi Alexey Yerhov 12 Haziran Rusya Milli Günü biliyorsunuz. Orada Büyükelçilik'te resepsiyonda bu konuda sorular üzerine konuştu. Rusya'nın S-400'lerle ilgili Türkiye'ye yönelik taahhütlerine sadık olduğunu, sorumluluklar üstlendiğini, bunları yerine getireceğini, iki ülkenin uzmanlarının da çok külfetli bir çalışma yapması gerekeceğini söyledi. Bir takım soruları kendisine yöneltince gazeteciler bu soruları Amerika tarafına sorun, bana sormayın, ben bunlara yanıt veremem de dedi. Şimdi S-400 meselesinde Türkiye-Rusya bağlamında işler yolunda gibi gözüküyor bu açıklamalardan. Türkiye-Amerika cephesinde sıkıntı var ama Suriye sahasında iş biraz daha farklı. Rusya'dan sabah, dün akşam saatlerinde daha doğrusu, Suriye'de tarafları uzlaştırma merkezi başkanı Tuğgeneral Kupçişin'in açıklaması vardı. İdlib'de ateşkes sağlandı diye, çok dikkat çekiciydi bu. Çünkü cihatçı grupların oradaki Rusya üssü ve Suriye ordusuna yönelik mevzilerine yönelik saldırıları bitmek bilmiyor. Ramazan bayramı boyunca da devam etmişti. 6-7 Haziran'da büyük bir saldırıya geçmişlerdi ama püskürtülmüşlerdi. Dolayısıyla Rusya'dan ateşkes S-400 gelişmesinin hemen ardından İdlib'de de ateşkesin sağlandığı haberi gelmiş idi. Ancak Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bu gerilimi azaltma bölgesinde 10 numaralı gözlem noktasında Suriye hükümet güçlerinin kontrolündeki bölgeden 35 havan atışı ile saldırı yapıldığını Savunma Bakanlığı duyurdu. 3 askerin hafif yaralandığı da açıklandı. Tesis, teçhizat ve malzemelerden bir kısmı hasar görmüştür denildi. Ancak Rusya Savunma Bakanlığı farklı bir açıklama yaptı. Ankara'nın yardım istemesi üzerine Türkiye'nin İdlib'de yer alan gözlem noktalarından birisine saldıran militanlara hava saldırısı düzenlediklerini belirtti. Yani Nusra militanları, El-Kaide, HTŞ, İdlib zaten onların kontrolünde büyük ölçüde. Muhaliflerden bahsediliyor ama o muhaliflerin çoğu çok etkisizleştirildi ve bölgenin neredeyse tamamını HTŞ, El-Kaide, El-Nusra ele geçirdi. Muhaliflerin pek fazla bir alanı ve etkileri yok. Türkiye onlar üzerinden İdlib'de bir çözüm sağlamaya çalışsa da maalesef El-Kaide'ye takılıyor. Rusya açıklamasında da 13 Haziran gecesi El-Nusra'nın müttefiki olan teröristler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'deki Cebel El-Zaviye bölgesine yerleştirilmiş olan gözlem noktasına havan toplarıyla ateş açtı denildi. Türkiye bu saldırıların ardından gözlem noktasındaki askerlerinin güvenliğinin sağlanması için Rus tarafından yardım isteyip teröristlerin mevzilerine hava saldırısı düzenlenmesini talep etti. Rusya'nın açıklaması bu şekilde. Teröristlerin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Türk askerlerine saldırdığı ve Rusya'nın onları savunmak için ateş açtığı yönünde bir açıklama bu. Evet, başta da girişte de söylemiştim. Türkiye, Amerika ilişkilerindeki sıkıntıların yanı sıra Rusya-Amerika ilişkilerindeki sıkıntılar tabii çok daha geniş, derin boyutlu diyelim. Bütün dikkatler Japonya'da. G20 zirvesi düzenlenecek 28-29 Haziran'da Osaka'da. Ve Trump bir açıklama yaptı. Bu zirve sırasında Rus mevkidaşı Vladimir Putin'le görüşeceğini söyledi. Ancak tabii Kremlin, biz henüz bir teklif almadık. Yani bu konuda daha önce de haberler düşmüştü. Hep bekliyoruz, olabilir böyle bir şey ama henüz resmileştirilmiş bir şey yok demişti Rus tarafı. Böyle Trump kendi kafasına göre bir açıklama yapmış anlaşılan o ki. Ve Dmitry Peskov da hiçbir haber yok, Amerikalılar hiçbir girişimde bulunmadı. Yani Trump böyle hani herhalde diplomatik olarak hazırlanılmadan öyle ayaküstü mü görüşmek istiyor diye insanın aklına düşüyor. İhtimal henüz havada diye Yuri Ushakov, Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı açıklama yapmış. Trump tabii, liderler birbirleriyle görüşecekler. Öyle gözüküyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Trump'la görüşme arzusu var. Vladimir Putin açıklama yapmış. Amerika ile ilişkiler bağlamında Rusya ile Amerika arasındaki ilişkilerin gittikçe daha kötü hale geldiğini söylemiş. Osaka'daki G20 zirvesi kapsamında küresel ekonomi anlamında yapıcı çözümler bulmayı umduklarını dile getirmiş. Ama tabii silahsızlanma başta olmak üzere yaptırımlar Rusya'ya yönelik pek çok alanda sıkıntılar var. Putin ortada çok ciddi anlamı olan bir ama var ifadesini kullanmış. Çin'le özellikle Amerika'nın ticaret savaşlarına tutuşması, geçen hafta Rusya lideri Çin liderini ağırlamıştı. Bir işbirliği içerisindeler ve bu da işte Rusya ile Çin el birliği etti Batı'ya karşı diye sunuluyor. Onu yalanlıyor. Rusya da yalanlıyor. Çin de yalanlıyor. Stratejik partner olduklarını söylemiş. Stratejik ortak olduklarını söylemiş. Dostça ilişkilerimiz var demiş Vladimir Putin. Bakalım, çok Haziran sonu hakikaten liderler düzeyinde diplomasi epey bir hareketlenecek. Trump ise Beyaz Saray'da Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'yı ağırladı. Amerika'nın Polonya'daki askeri üslerindeki sayıları arttıracağını, yeni savunma anlaşması imzalandı bu çerçevede ve Amerika'dan 30'dan fazla F-35 savaş uçağı sipariş etmiş Polonya. Trump duyurdu, büyük memnuniyet duyduklarını belirterek. Son dönemde tabii Polonya, yani şimdi bir de bir Amerikan, daimi bir Amerikan üssü açılmasını Polonya talep ediyor. Polonya'da Rusya'yı düşman görüyor kendini. Fort Trump adını vermeyi de teklif etmişlerdi. NATO bu arada karardan memnun zaten. Memnun olmayan elbette Rusya tarafı bu bağlamda. Rusya'nın bir uyarısı var. Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Uluslararası İlişkiler Komitesi'nin başkan yardımcısı Vladimir Jabarov, Amerika'nın casus insansız hava araçlarını ve askeri güçlerini Polonya'ya yerleştirmesi halinde Rusya'nın karşı saldırısının hedefi olabileceği uyarısında bulunmuş. Çünkü Rusya'nın güvenliğini tehdit ettiğini, Amerika'nın planlarının öyle düşündüklerini söylemiş. Bize bir saldırı olursa o zaman Polonya toprakları açık hedef haline gelir demiş. Polonyalıların macera arayışında oldukları görüşünde. Rusya'nın Kuzey Akım 2 projesi Almanya ile özellikle Amerika için bir dert. Polonya'daki bu askeri yığınağın dışında Alman sermayesi, büyük sermayesi, Alman hükümetiyle bir itiş kakış hali vardı. Amerikan Büyükelçisi'ne hatta ultimatum verir gibi Almanlara bu hattı kapatın demesi çok büyük sıkıntı yaratmıştı. Trump bir kez daha Avrupa ülkelerine, sadece Almanya'ya değil, Avrupa ülkelerine seslenmiş ve Rus doğalgazından vazgeçin, bizim sıvılaştırılmış gazı LNG'yi alın demiş. Yine aynı şekilde Polonya Cumhurbaşkanı'yla yaptığı toplantıda bu çıkış yolu olur demiş. Tabii bu yani o kadar da ucuza gelir mi bilemiyoruz. Tabii stratejik tercihler de var burada. Almanya'da Thüringen eyaletinin başbakanı Bodo Ramelow'un da açıklaması var bu konuda. Rusya'ya yönelik yaptırımların bir etkisinin olmadığını, Ukrayna ve Kırım gibi meselelerde hiçbir çözüm de getirmediğini söylemiş. Yani bu kadar da Rusya ile ilişkileri dengelemeliyiz demeye çalışmış. Saksonya Başbakanı'nın da Rusya'nın stratejik açıdan önemli bir ortak olduğu ve yaptırımlara son vermesi gerektiğini ifade etmesi söz konusu olmuştu daha önce. Böyle bir bilek güreşi olduğunu aktarmak lazım. Trump'ın başkanlığı ile ilgili haberler var. Anketler şimdiden başladı. 2020 seçimleri. Eğer bu hafta yapılsaymış, Trump bir kez daha başkan seçilme şansına nail olamayacakmış. Çünkü pek çok aday da yavaş yavaş Amerikan siyasetinde belirmeye başladıkça Trump'ın da şansı azalıyor diyorlar. Quinnipiac Üniversitesi bir araştırma yapmış bu konuda. Tehlike çanları çalıyor demiş ama çok var yani bu anketler için, hakikaten çok var. Demokratlar arasında şimdi demokrat adaylar birer birer belirmeye başladılar. Cumhuriyetçi cepheden çok fazla ses de ben görmedim açıkçası. Joe Biden'ınkileri aktarıyorum, onlar hep demokrat cepheden. Bernie Sanders yine daha sol eğilimli. Trump'ın tabii bir şekilde Cumhuriyetçi partiden çıkacağı da düşünülerek yapılıyor bu anketler. Amerikan başkanı 2020 başkanlık seçimleriyle ilgili rakiplerine zarar verecek enformasyonu yabancı hükümetlerden alabileceğini söylemiş. Mueller soruşturması sona erdi tabii, rahat rahat konuşuyor Donald Trump. Rusya gate meselesinde ortaya somut bir kanıt koyamamıştı Trump'ın aleyhine. Böyle bir açıklama yapmış bu arada. Cesareti artıyor Donald Trump'ın bu anlamda denilebilir. Evet. Evet, Amerika'yı ilgilendiren, dünyayı da ilgilendiren, gazeteciliği ilgilendiren bir karar var. Britanya korkulanı yaptı. Julian Assange, WikiLeaks'in kurucusu, Amerika'ya iadesi için Washington'ın resmi talepte bulunması söz konusu olmuştu. Britanya'nın Pakistan asıllı İçişleri Bakanı Sajid Javid, ABD'ye iade kararını imzalamış. Tabii son karar mahkemenin ama siyasi olarak baktığımızda niyetini Britanya hükümeti böylece ortaya koymuş oluyor. Bakan kararın yargıda olduğunu söylemiş. Ben her zaman adaletin yerini bulduğunu görmek istiyorum. Elimizde meşru bir iade talebi var, bu nedenle imzaladım demiş. Sağlık sorunları vardı biliyorsunuz, bastılar Ekvador elçiliğini, yıllarca orada kaldı ve yaka paça çıkarttılar, hapse tıktılar. Hatta çok haksız yere sadece kefalet ihlali sebebiyetiyle 50 haftalıkta bir hapis cezası verdiler. Şimdi Amerika'nın iade talebiyle tabii casusluk üzerine bir yargılamaya söz konusu olsa, maruz kalırsa 175 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. Amerika'nın bütün kirli çamaşırlarını WikiLeaks ortaya sermişti. Aslında dünya kamuoyu WikiLeaks ve kurucusu Julian Assange sayesinde bilgilenmişti ama tabii Amerikan yönetimi bu işin böyle bu işi böyle düşünmüyor. Elbette yakalayıp hapsetmek istiyor Julian Assange'ı. Bakalım, kampanya başlamıştı zaten Assange'ın serbest bırakılması için, nereye varacak? Ama basın özgürlüğü de bu kadar işte. Kirli çamaşırları gazetecilikte şifre ettiği zaman sonuçları bu oluyor. Çok da demokratik ve özgürlükçü Amerika Birleşik Devletleri'nde durum pek farklı olamıyor. Evet, bakıyorum şimdi Amerika'da Demokrat Parti Trump'ın Suudi Arabistan'a silah satışını engellemek üzere harekete geçmiş, acil durum yetkisini kullanma kararı almıştı kongre onayı olmaksızın. Bakalım becerebilecekler mi? Bu tabii Türkiye'yi de ilgilendiriyor. Çünkü acaba işte Ankara'nın beklentisi Trump F-35 programından Türkiye'yi kongrenin baskılarına rağmen çıkartmayabilir mi diye kafalarda soru işaretleri vardı. Ama şimdi Suudi Arabistan'ın silah satışını demokratlar durdurmak isterler mi diye benim aklıma epey bir soru işareti düşüyor. Yani Hillary Clinton bütün o paraları Körfez'den sağladı, Suudi Arabistan'dan, Katar'dan. Amerika'daki siyasetin çarkları da Körfez'den gelen paralarla da, çarklarının dönmesinde daha doğrusu Körfez'den gelen paraların da payları var. Bu kadar Suudi Arabistan karşıtı mıydı Amerikalı demokratlar diye aklıma düşüyor. Yoksa acaba iç politik hesaplar ve Trump üzerinden mi bu yapılıyor diye düşüyor aklıma. Efendim, Umman Denizi'nde henüz belirlenemeyen bir olay var. Seyir halinde ham petrol yüklü iki büyük tankere bir saldırı olduğu iddiaları gündeme düştü. Hakikaten bu iddia doğru mu onu bilemiyoruz. Tankerdeki 44 kişinin tahliye edildiği ve İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki Jask limanına nakledildiği yolunda İran resmi haber ajansı İRNA'dan bilgiler geldi ama neler oluyor diye herkes soruyor. Çünkü Japonya'ya yük taşıyan tankerler söz konusu. Japonya Ticaret Bakanlığı da bir açıklama yapmış vaziyette. Norveç, Barşal Adaları bayrağı taşıdığı söylenen Front Altair adlı tankerin kendilerine ait olduğunu duyurmuş. Şimdi öyle bir düştü ki gündeme, tankerler kime ait, nerede, nasıl oluyor bilmiyoruz. Bunlar yatışacak elbette ama zamanlaması çok dikkat çekici. Körfez'de bir takım, ikisi de Suudi Arabistan'a ait tankerlere bir takım sabotajlar yapıldığı iddiaları ortaya atılmıştı. Amerika'nın İran etrafındaki askeri caydırıcılığı için oraya gönderdiği uçak gemileri Körfez bölgesine vesaire, Patriot bataryaları vesaire, füzeleri vesaire derken yoğunlaşmıştı bu tartışmalar. Şimdi birdenbire Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin Tahran temaslarına birdenbire böyle bir şey denk gelmesi dikkat çekici gözüküyor. Belirlenemeyen bir durum demiş İngilizlerin Birleşik Kraliyet Deniz Ticaret Operasyonları. Olay hani İran yaptı denilir mi? Buradan başka bir savaş olasılığı çıkar mı gibi tartışmalar tabii insan aklına böyle şeyler de düşüyor. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise Japonya Başbakanı'nı ağırladı. Hamane'de aynı şekilde 41 yıl sonra bir ilk Japon Başbakanı. 1978'de Fukuda Takeo ziyaret etmiş. Ruhani ile ortak basın toplantısı yaptılar. Tabii İran birlik mesajlarını verdi. Amerika ile savaş başlatan taraf olmayacaklarını söyledi. Ama gerginlik oluyor. Ekonomik savaş var bize dedi. Japonya ise Ruhani Japonya'nın İran'dan petrol, bu arada petrol alan ülkelerden bir tanesi Japonya İran'dan, buna devam etmek istediğini söyledi. Shinzo Abe de Orta Doğu'daki gerilime atıf yaptı. Ne olursa olsun askeri çatışma engellenmeli vurgusu yaptı ve İran'ın da bölgede gerginliği arttırmayıp yapıcı bir rol oynamasını istedi. Kendilerini de bu yönde maksimum seviyede rollerini oynamaya hazır olduklarını söyledi. Şimdi tabii bu yaptırım meseleleri, İran meseleleri yavaş yavaş ısınıyor ama Trump da bir yandan sanki İranlarla tıpkı Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Kuzey Kore'de olduğu gibi görüşmeye çalışıyor gibi bir izlenim edinmemek mümkün değil. Bu arada İran'da dini lideri seçme ve denetleme görevi bulunan uzmanlar meclisinde özel bir komisyon, Hamaney'den sonra ülke lideri olma salahiyetine sahip isimleri bir araya getirmiş bir liste halinde. 3 kişiden oluşan bir komisyonmuş bu ama isimleri bakıyorum, isimler var mı içerisinde, isimleri göremedim. Hamaney'in rahatsız olduğu söyleniyor ama bu iddia benim yani son 2 yıldır sürekli ortaya atılıyor, onu da belirtmek lazım. Evet, bakıyorum o vaktim azaldı biraz. Sudan'da bir darbe girişimi Ömer El-Beşir devrilmişti 11 Nisan'da. Askeri konsey başa geçti ama sivil direniş devam etti. Onlar ezildi geçtiğimiz hafta bayram çıkışında. Şimdi yeni bir darbe girişimi olmuş, 68 polis gözaltına alınmış diye haberler geldi. Başarısız olmuş askeri konseye yönelik ama arkasında kim var? 9 ay içerisinde demokratik seçimlerle sivil yönetime geçmekten bahsediyorlar. Geçen hafta 113 ila 115 insan hayatını yitirmişti. Oturma eylemi vardı, Genelkurmay binası önünde ezildi o oturma eylemi. Evet. Avrupa Birliği, Britanya'nın anlaşmasız olarak birlikten ayrılması durumunda bütçeye mali yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini açıklamış. Şimdi bunları da bir kısmen hafta başından beri aktarıyordum size. Britanya'da Muhafazakar Parti'nin liderliği için yarış başladı. Boris Johnson öne çıkan adaylardan bir tanesi. Eski Dışişleri Bakanı, geçen Temmuz'da ayrılmıştı kendisi. Brexit destekçisi bir isim idi. Kendisi valla biz çıkarız, 44 milyar sterlinlik bir de ödeme var. Ödemeyiz de bu parayı demiştik. Yani taahhütleri vermeyiz demişti. Açıklama yapmıştı. Avrupa Birliği buna öfkelenmiş anlaşılan o ki. O yüzden de Brexit eğer öyle çıkıyorsanız mali yükümlülüklerinizi de yerine getireceksiniz demiş durumda. Ama anlaşma yok ortada. 31 Ekim'e ertelendi. Şimdi normalde 29 Mart'ta ayrılacaktı Britanya. 2016'da referandumda sandık konuldu ve Britanya ahalisi biz ayrı olalım Britanya'da Avrupa Birliği'nden dediler. Ama bu bir şekilde anlaşmaya tam olarak varılamadı. Daha doğrusu AB ile Theresa May hükümeti anlaşmaya ulaştı ama parlamento bu anlaşmayı onaylamadı. Çünkü Britanya'ya çok da işine gelmeyen bir takım şeyler, sonuçlar doğurduğu için. Şimdi böyle bir uyarı ihtiyacı, bu kriz daha da yoğunlaşacak gibi gözüküyor. Avrupa Parlamento seçimleri olmuştu geçtiğimiz 23-26 Mayıs tarihlerinde, biz de buradan aktarmıştık size. Liberal görüşlü Avrupa için Liberal ve Demokrat İttifakı adını değiştirmiş. Avrupa'yı yenile olarak değiştirmiş adını. Renew Europe şeklinde. Şimdi son Avrupa Parlamentosu seçimlerinde liberaller, merkez partiler düşerken liberaller sandalye sayılarını arttırmışlardı. 105'e ulaşmıştı. Üçüncü büyük siyasi grup olmuşlardı. Yeşiller arttırmıştı. Bir de tabii ki Avrupa kuşkucuları arttırmıştı. Şimdi böyle bir gelişme olmuş. Sosyal Demokratlar, Avrupa Halk Partisi yani muhafazakar partiler yerine liberaller, yeşiller. Bakalım yeni Avrupa Parlamentosu nasıl bir renk sergileyecek. Evet, bir de size son olarak 5G ihaleleriyle, 5G vakasıyla ilgili gelişmeleri aktarmak istiyorum. Almanya'da frekans lisans ihalesi tamamlanmış 5G ile ilgili olarak. Deutsche Telekom 2 milyar 170 milyon euro ödeme yapacakmış diye görüyorum. Şimdi Huawei tartışmaları vardı bu 5G meselesinde, biz de konuşmuştuk burada. Huawei ve Faroese Telekom, Faroe adalarındaki ilk 5G çağrısını Haziran ayında gerçekleştirmişler. Huawei de Amerika'nın yaptırımlarıyla karşı karşıya ve 5G teknolojisinde de epey önde götürüyor. Evet, şimdi Rusya ile de yeni işletim sistemi için bir görüşme halinde oldukları anlaşılıyor. Çin teknoloji devinin bu bütün bunlar tabii en fazla da Amerikalıları rahatsız ediyor, onu belirtmek gerekiyor. Efendim bir ara verelim şimdi, Crossroads'u dinleyelim Calvin Russell'dan. Az sonra biz burada olacağız Özgehan Şenyuva ile birlikte. Bizden ayrılmayın. I'm standing at the crossroads. There are many roads to take, but I stand here so silently, for fear of a mistake. One path leads to paradise, one path leads to pain, one path leads to freedom. They all look the same. I've traveled many roads, not all of them were good, the foolish ones taught more to me than the wise ones ever could. One path led to sacrifice, one path led to shame, one path led to freedom. They all looked the same. There were roads I never traveled, there were turns I did not take, there were mysteries I could not unravel. Leaving you was my only mistake. So I'm standing at the crossroads, imprisoned by this doubt. As if by doing nothing, I might find my way out. One path leads to paradise, one path leads to pain, one path leads to freedom. But they all look the same. There were roads.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız biraz da var. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen. Hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda doçent doktor Özgehan Şenyuva var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Herkese merhaba.
Özge Han Bey, şimdi ben programın ilk yarısında özetlemeye çalıştım. Böyle bütün gözler G20 zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan da orada olacak. Amerikan Başkanı Trump da, Rusya lideri de böyle Türkiye F-35, Doğu Avrupa, Trump Polonya liderini ağırlıyor. Bir böyle F-35 diplomasisi, Beyaz Saray'ın üzerinde uçaklar uçuyor falan derken bir anda böyle Amerika ve Rusya arasındaki krizleri de konuşuyoruz. Böyle bir çok üst başlıklar var konuşacak ama bir de daha ufak tefek kriz bölgeleri var ki bunlardan birisi de sizin uzmanlık alanınız. Doğu Avrupa, özellikle Rusya'nın batı ile ilişkilerinde hassas bir bölge. Biz hep Ukrayna'yı konuştuk son yıllarda, son 5 senedir gündemimizi hep Ukrayna kapladı ama Moldova Türkiye'de çok da iyi tanınıyor. Türkiye'den çok giden var Moldova'ya. Moldova'dan buraya çok gelen, azımsanmayacak insan var. Bir kriz hali yaşanıyor bu hafta. Türkiye'de pek kimse ilgilenmiyor. Ben ilgileneyim istedim. Bir seçim yapıldı 3 ay önce. Şubat ayında yanılmıyorsam. Bir türlü koalisyon kurulamıyordu ki sonunda kuruldu. Fakat nedense Anayasa Mahkemesi başkanı görevden aldı. Parlamentoyu feshettirmeye kalkıştı. Bir kriz çıktı. Neden oldu? Nasıl oldu? Biz şimdi yargının bir başkanı görevden almasına çok alışkın olmadığımız için bu topraklarda biraz sebebini anlamakta zorlandık. Ne oluyor Moldova'da?
Şimdi dediğiniz gibi bu kadar büyük olaylar ve krizler içerisindeki Türkiye'de Moldova pek bir gündem olmasa da hem Türkiye'ye olan yakınlığı hem yani ufak bir ülke olması rağmen oradaki Gagavuzlardan dolayı da Türkiye'nin bir tarihsel bağı da var aynı zamanda. Yani sadece turizm iş değil. Ne olup bittiğini takip eden Gagavuz yerine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yoğun yardım ve destekleri olan bir ülke. Avrupa'nın küçük bir ülkesi, 3 milyon nüfusu var. Ve bir süredir Türkiye'de olmasa bile yurt dışında enteresan gelişmelerden dolayı gündemde. Dediğiniz gibi Şubat ayında bir seçim gidildi, genel seçime ve 4 parti meclise girdi. Moldova'nın da ilginç özellikleri vardır. Bütün ülke tek bölge olarak seçime girer. Ve bugüne kadar Moldova ile ilgili siyasi analizler hep işte Rusya-Avrupa çatışması şeklinde yansıtılır. Çünkü nüfusun bir kısmı ve başkanın da kendisi daha Rusya ile yakın ilişkiler arzu eden, bu konuda çalışmalar yapan bir ülke. Eski Sovyet Cumhuriyeti zaten.
Yakın ama
evet, aynı zamanda ana dili Romence olan, Romanya ile de tarihi kültürel bağları yüksek bir ülke. Arada derede kalmışlık sıkıntısı yaşayan bir ülke. Ve aynı zamanda çok da göç veren bir ülke. Yani son 10 yıl içerisinde birçok köyü boşalmış ve birçok insanın ya Rusya'ya ya Avrupa'ya ve Türkiye'ye, sizin de bahsettiğiniz gibi, çalışmaya gittiği bir ülke. Yani bir yandan siyasi olarak ayakta kalmaya çalışırken fakirlikle ve göçle mücadele eden bir ülke. Ama aynı zamanda da olumlu sinyaller veriyordu. Yani Avrupa ile olan ilişkilerinde vizesiz seyahat hakkını kazandı. Bir ekonomik göstergeler zaman zaman iyiye gitse de ciddi anlamda da bir yolsuzluğun domine ettiği bir ülke. Hatta ilgilenenler, takip edenler görmüştür. Yüzyılın hırsızlığı denen bir olay gerçekleşti. Ve Moldova'da 1 milyar dolar kayboldu. Enteresan bir şekilde yok oldu, buhar oldu ve aklandı. Ve bu da önemli bir tartışma. Yolsuzluktan dolayı hapiste eski başbakanlar var, eski başkanlar var. Yani bir şekilde sorunlarla karşılaşsa bile siyasi sistemin işlediği, hukuk sisteminin işlediği, bazı yolsuzlukların da cezalandırıldığı bir ülkeydi. Ama bu Şubat'tan önce geçen yıl Haziran 2018'deki yerel seçimlerde Kişinev'i muhalefet kazandı. Daha Avrupa ile yakın ilişkiler isteyen Akum Partisi şimdi anlamına geliyor. Ve bu kazanan, yani muhalefetin başkentteki zaferi iptal edilmişti. Yani ilk olarak iktidarın, hükümetin bırakmayacağı, seçimle değişmeyeceğinin işareti geçen yıl gelmişti ve Kasım 2018'de Avrupa Parlamentosu Moldova'yı demokratik teamüllerden uzaklaşan ve oligarşinin çıkarlarının domine ettiği bir ülke olarak incelemeye almıştı zaten. Ve Şubat ayında gerçekleşen parlamento seçimini iktidardaki Demokrat, Moldova Demokrat Partisi'nin kaybetmesi ve muhalefetin kazanmasıyla işler iyice sarpa sardı.
Demokrat Parti bu milliyetçiler değil mi? Moldova milliyetçileri, Romanya milliyetçileri.
Yani Bu konu biraz karışık. İki Anladım. Partinin pozisyonu daha net. Yani Sosyalist Parti ve görevden alınan Başkan Dodin'in daha Rusya ile yakın ilişkiler izleme şey biliniyor, isteği ve takibi. Akum ise daha Avrupa Birliği ile yakın ilişkiler ve geleceğinin Avrupa'da olduğunu düşünüyor. Demokrat Parti'nin en büyük sorunu ya da gündeme gelmesi ise hangi dış politika konusundaki pozisyonu değil, daha çok lideriyle ilgili bir tartışma var. Plahotniuk isimli lider bir başbakanlık veya başkanlık görevi almasa, milletvekilliği ve meclis başkan yardımcılığı ile yetindi ama çok önemli bir figür. Ve işte orada coğrafyada çokça kullanılan oligarşi ve oligark tanımına uyan bir figür. Çok zengin. Ve hem Rusya ile hem Avrupa ile de sorunlu ilişkileri olan bir figür. Çünkü Rusya'da hakkında devam eden mahkeme kararları ve suçlamalar var. Ve alınmış kararlar var. Para aklamaktan insan kaçakçılığına kadar. Çok çok güçlü ve önemli bir figür. Ve bir nevi muhalefeti de birleştiren figür bu oldu.
Evet. Yani onun benim anladığım kadarıyla onun Anayasa Mahkemesi'ne bu ismin sizin söz ettiğiniz Plahotniuk'un başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi başkanı görevden alıyor.
Öyle. Evet, şimdi öyle şöyle oldu. Tamamen hukuki bir dar sokakta, yani çok net koyamayacağımız bir tartışma oldu. Çünkü seçim yapıldı. 9 Mart 2019'da Anayasa Mahkemesi seçim sonuçlarını onayladı. Yani işte o zaman iktidarda olan hükümet partisi, Demokrat Parti 30 sandalye kazandı. Akum, işte bu Maya Sandu'nun bloğu, muhalefet bloğu 26 ve sosyalistlerle birlikte Shore Partisi, Shore'larda 7 koltuk kazandı. 7 şey oldu mecliste ve muhalefet birbirine girdi. Nasıl bir hükümet oluşturulacak? Şimdi şu olay şu aslında çok basit. Seçimin sonuçları 9 Mart'ta onaylandı. Anayasaya göre 3 ay içerisinde meclise bir hükümetin onaylanması lazım mecliste. Ve başkan eğer 3 ay içerisinde parlamentodan bir hükümet kurulmazsa parlamentoyu feshedip seçimleri tekrarlamak zorunda. Bu Moldova'da geçmişte oldu. Hatta bir koalisyon hükümetinin çıkmayacağını tahmin ettiğimiz için biz bir seçimin tekrarlanması ve muhalefetin düzeltiyorum meclisin feshedilmesini bekliyorduk zaten. Ama olaylar birden değişti. Ve şu an tartışma şu noktaya geldi. Anayasada yazan 3 ay içerisinde hükümet kurulmazsa feshedilir. 3 ayı eğer ay olarak alırsanız 9 Haziran'da bitiyordu bu süre. Ama iş günü olarak alırsanız 7 Haziran'da bitiyordu. 7 Haziran günü öğleden sonra Sosyalist Parti, yani daha Rusya'ya ile yakın ilişkiler savunan...
Onlar da 35 sandalye kazanmışlar. Şeyden Moldova Demokrat Partisi'nden daha fazla sandalye kazanmışlar.
Evet, yani muhalefetin yani tam bir çıkmaza girdi, kitleneceğini bekliyorduk biz. 7 Haziran günü bir son dakika hamlesiyle daha Avrupa ile yakın ilişkiler isteyen Akum bloğuyla Sosyalist Parti hükümet kurdu, koalisyona gitti ve Dodin de bu hükümet kurulmasını onayladı ve meclis seçildi, başkan seçildi, bakanlar belirlendi, güven oyu aldı meclisten ve işler yoluna girecek dedi. Bizde son dakikada bir gelişme oldu ve bütün dünyada, yani Moldova'yı takip eden Avrupa ülkeleri ve Rusya bu gelişmeyi sevinçle karşıladı.
Evet. Hem nihayet koalisyon var diye, değil mi? Rusya da Avrupalı, Avrupa Birliği yanlarının bulunduğu koalisyonu da hayırlı bulduğunu açıkladı.
Tabii tabii, çünkü normalde Moldova'da bölücü bir hattır o. Yani Rusya ile mi daha yakın ilişki içinde olalım, Avrupa ile mi? Bu ikini savunan partinin, siyasi gücün bir araya gelmesi aslında Moldova için iyi haberdi. Uzlaşma. Çünkü bu dış ayrılımdan önce kendi iç meselelerini çözmeye odaklanacakları ve özellikle hükümeti uzun sürede devam eden yolsuzluk ve bir oligarşiye karşı mücadele hükümeti, koalisyonu adını da öyle koydular. Oligarşiye karşı mücadele edeceğiz dediler. Ama bir işler bir anda değişti. Biz bu olumlu gelişmeyi 61 milletvekilinin onay verdiği bu hükümetin, koalisyon hükümetinin kurulması ve iç meseleleri halledeceğini beklerken birden bir gelişme oldu ve teknik tamamen hukuki bir tartışmaya giderek 90 günün geçtiğini, geç kalındığını, iş günü olması gerektiğini söyleyerek Demokrat Parti Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Ve Anayasa Mahkemesi Demokrat Parti zamanında Platinum'un etkisi, plaha diyelim daha kolay olacak. Evet. Plahanın etkisiyle hükümeti Dodin'in meclisi feshedip seçime başkan Dodin'i hükümeti tanımaması, hı hı, meclisi feshetmesi ve seçime gitmesi gerektiğini söyledi.
Evet.
Ve Dodin'in bunu yapmayıp koalisyon hükümetini desteklemesinden dolayı da görevden alınması gerektiğini
söyledi. Wow. Ne kadar demokratik bir ülke. Yargı seçilmiş başkanı görevden alıyor.
Görevini yapmadığı için ve hatta Demokrat Parti'de bunu bir darbe, yeni hükümetin kurulmasını anayasaya karşı yapılmış bir darbe olarak kullandı. Ve 9 Haziran sabahı dediğiniz gibi hem de bir pazar günü Anayasa Mahkemesi Dodon'u eğer meclisi feshetmediği reddettiği için görevden alıp Demokrat Parti'nin başkan yardımcısı olan ve başbakan olan seçimden önce Pavel Filip'i geçici başkan atadı. Pavel Filip'in de ilk yaptığı iş meclisi feshetmek ve seçimlere gitmek oldu. Ama meclis bu feshedilmeyi kabul etmedi. İşte kriz orada başladı.
Anladım.
Dedi ki iş günü 3 ay siz kendinizi kurtarmaya çalışıyorsunuz. Bu meclis geçerlidir. Feshedilmesine gerek yoktur. Biz koalisyon kuruldu, hükümet kuruldu. Dodin'in görevden alınması esas Anayasa Mahkemesi'nin yaptığı darbedir dedi. İki taraf da birbirini darbeyle suçluyor şu an. Ve daha da sevimsiz kısmı, krize yönelten kısmı şu. Kurulan hükümetin, yeni kurulan hükümetin bakanları göreve başlamak istiyor.
Evet.
Eski hükümetin bakanları da koltuklarını bırakmıyorlar. Ve Demokrat Parti temsil destekçilerini bakanlıkları korumaya çağırdılar. Polis de giden hükümet, Demokrat Parti hükümetine destek verdi ve yeni bakanları sokmayacağını, yeni bakanlıklara sokmayacağını söyledi.
Şöyle bir yorum gördüm. Liberaller kaybettiler, kaybettiklerini kabullenmemeye çalışıyorlar. Böyle bir şey mi? Liberaller dedikleri ama bu Demokrat Parti. Yani milliyetçi aslında. Biraz kavram kargaşası yaşıyorum ben açıkçası.
Kargaşası var ki evet Demokrat Parti.
Çünkü aynı zamanda azınlıklara yönelik biraz nazivari şeyler var sanki bu Demokrat Parti'de. Okuduğum kadarıyla söylüyorum. Böyle bir parça hani işin etnik kimliğinin altını fazla çizen bir kanat gibime geldi benim.
Şimdi bir şey de var ama yani
o coğrafyada
dönüyor dolaşıyor. Aslında evet. Bu niye oluyor? Şu an geldiğimiz noktada her bakanlık için iki bakan var. Bir görevden ayrılması, görevi yeni bakana devretmesi gereken ama hayır yeni bakanı ben tanımıyorum. Meclis feshedildi. Seçime gidinceye kadar ben bakanlıkta oturacağım diyen eski bakan var. Bir yeni kurulan hükümette biz meclisten güven oyu aldık. Koalisyonun bakanları var binalarına girmek isteyen. Bir Demokrat Parti'yi savunan oy verenlerin gidip bakanlıkların önünde çadır kurmaları var. Ama aslında çok kompleks gözüküyor. Küçük ülkede birçok kavga çıkıyor. Ama olay şuna geliyor aslında. Yani derin analizine girdiğinizde birincisi Anayasa Mahkemesi kararını temiz edeceğiniz bir yer yok. Yani en üst mahkeme bu. Anayasa Mahkemesi'nin kararını bunlar yanlış karar verdi deyip taşıyabileceğiniz bir üst mahkeme yok. Şimdi bu bir kriz yarattı. İkinci önemli paylaşabileceğim konu Avrupa Konseyi. Çünkü Moldova'nın bir Avrupa Birliği üyelik süreci henüz yok. Esas
evet.
Bağlı olduğu ve dikkatle izlediği yer Avrupa Konseyi. Bizim de üyesi olduğumuz. Avrupa Konseyi çok yakından ilgilenip Venedik Komisyonu'na bu kararı gönderdi. Ve Venedik Komisyonu bir yargı yoluyla seçimlere bir müdahale edilip edilmediğini analiz edecek. Onların kararı önemli olacak. Bu hafta içinde gelir muhtemelen bu karar. Evet. Ama üçüncü önemli madde hem Rusya hem Avrupa Birliği kurulan koalisyon hükümetini tanıdı. Bu gelişmeyi alkışladı ve destek olacaklarını
evet.
söyledi. Çünkü seçim yapıldı ve birkaç parti bir araya gelip aldıkları oy oranında hükümet kurdular. Bunları bir teknik bahaneyle boşa düşürülmesini onaylamıyorlar.
Evet.
Ve bu da aslında enteresan bir durum. Sizin de söylediğiniz evet. gibi Doğu Avrupa normalde Rusya ve Batı çatışmasının, rekabetinin olduğu bir yerken Moldova'da, Rusya'da, Avrupa Birliği'de şu an aynı görüşü savunuyor.
Ama sandık iradesine de el koymak gibi bir durum var yani sonuçta aslında İstanbul seçimleri gibi bir durum çıkıyor ortaya sanki.
Yani
şimdi çünkü seçmenlerin ne günahı var, gitmişler oy vermişler, onlar da uzlaşmışlar gayet de hükümet çoğunluğunu yakalamışlar filan.
Tabii.
İş günü
ama yani yerel seçim değil genel seçim.
Genel seçim.
Bir sıkıntı o. Bir de bu kadar fakir ve sıkıntılar yaşayan bir ülkede üst üste genel seçim düzenlemek oldukça sıkıntılı.
Tabii.
Bir daha da sevimsiz ya da bu işin altında yatan peki niye bunların hepsi oluyor diye siyaset biliminde kaybedenlerin rızası diye bir kavram vardır. Gücün demokratik bir şekilde el değiştirmesi esastır. Ama oligarşiye karşı koalisyon kurulması bu plahayı Demokrat Parti başkanını oldukça endişelendirdi. Çünkü kendisi hakkında çok ciddi suçlamalar var. Hem Moldova içinde suçlamalar var, isnat edilen suçlamalar. Mafya ilişkileri hayli yüksek bir insan. Mafya ile ilişki kurmak, işte adam öldürmeye teşebbüs etmek, kiralık katil tutmaktan tutun, tehdit etmeye, insan kaçakçılığına, silah kaçakçılığına kadar çok büyük suçlamalar var. Ama kendisi de muazzam zengin bir insan. Ve aslında bütün olayın özeti parti isimleri, lider isimleri değil. Bu çok güçlü oligark olarak nitelendirilen kişi eğer kendi partisi iktidardan uzaklaşırsa başına bir şey geleceğinden endişe ediyor. Yani kendisinin bir hayatta kalma mücadelesi olarak görüyor. Bu yüzden de küçücük bir ülkede bile olsa hem Rusya'ya hem Avrupa Birliği'ne ki Amerika'da koalisyon hükümetinin destekler yönde açıklamalar yaptı. Yani bu bütün dünyayı neredeyse karşısına aldı. Amerika tam olarak tanımadı ama işte diyalog yoluyla çözülmesi için çağrıda bulundu. Bırakmak istemiyor hiçbir şekilde kendisini. Milletvekili seçildi zaten tekrar. Ve argümanı da şu, seçimi tekrar kazanırsınız eğer gerçekten kazandığınızı düşünüyorsunuz. Ama Moldova'da seçimler özgür, hileden uzak ama fakir bir ülke olmasından dolayı da oy satın alma eğilimleri var. Yani muhalefetin korkusu da biz kazandık bu seçimleri dediğiniz gibi sandıkta millet iradesini gösterdi. Eğer bu tekrar edilirse pis oyunlar dönebilir. Ve plaha ve destekçileri muazzam maddi gücünü kullanarak satın almaya kalkabilir. Seçmen oyu satın alınabilir. Evet. Maddi yardımlar kullanılabilir. Tekrar bir seçim yapmaya gerek yok. Bu şekilde devam edecek. Şu an muazzam bir tartışma devam ediyor. Nasıl çözülecek konusunda da bir ışık yok açıkçası. Evet. Çünkü iki taraf da geri adım atmıyor. İzlemeye devam edeceğiz. Ama bizi ilgilendiren yani dediğim gibi Gagavuz yeri bizim için önemlidir. Orada bir kriz yok yani Gagavuz vatandaşlar ta ki hayatlarına devam ediyor. Onların belirli özellikleri var zaten. O yüzden onların kendi yerel hükümetleri ve meclisleri de var. Türkiye'den gelen destekte de devam etmekte. O yüzden yani ilk etapta Gagavuzya'yı etkileyecek bir şey yok. Ama orta ve uzun vadede Moldova için çok çok tehlikeli bir yere doğru gidiyoruz. Çünkü iki tarafın destekçileri karşı karşıya gelebilir. Ve bundan çekiniliyor. Yani izlemeye devam edeceğiz. Venedik Komisyonu'nun kararı ne olacak? Uluslararası güçler nasıl yapacak? Ama bu kesinlikle dış güçlerin bir oyunu değil. Yani tamamen Moldova'nın kendi iç dinamiklerinden patlayan bir kriz.
Çok teşekkür ediyoruz değerli bilginiz. Çünkü şeye geçemedik, Polonya'ya, Trump'a bakamadık. Onu da başka bir gün konuşuruz. Uluslararası ilişkiler çerçevesinde. Çok teşekkürler verdiğiniz bilginiz.
Rica ederim. Polonya ile ilgili tek akılda tutulması gereken şey seçimler geliyor. Yani yapılan her şey Kasım 2019'a kadar genel seçim yapmaları lazım. Ve muhalefet bloğu alt parlamentoda, Smej'de çok bir şey yapamasa bile Sejm'de, senato konusunda birleşik olmaya çalışacak. Yani çok ciddi bir seçim tartışması var. İç politika, dış politika Polonya'da. Yabancılar, göçmenler hepsi gündeme gelecek. Bir tekrar konuşmamız gerekecek.
Konuşuruz
yani.
Tekrar. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Evet. Hakikaten değişik bir konuyu konuşmaya çalıştık. Çok da bilgilendik. Özgehan Şenyuva, doçent doktor ODTÜ'den. Ama şarkıyı atmak zorunda kaldım çünkü uzadı. Yarın görüşmek üzere. Eksen'den hoşçakalın diyelim.
Türkiye'nin 24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir dengeliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor.
Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye verdi.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da RSFM'de.